mi? Ben hemen, yani görüngü dendiği zaman sanki görünen şey ve görüngü aynıymış gibi düşünülüyor. Görüngü şey değil, nesnel değil, fenomen ya da görüngü. Fenomen ve görüngü tamamen eşit anlamda kullanıyoruz. Semantik olarak hiçbir fark yok. Fenomen ve görüngü bunlar özler. Ve bilgi ve fenomen bunları karşılaştırırsak bilgi ve görüngü nedir aralarındaki fark? Bak be, gösterebilecek misin ben? Bilgi ve fenomeni nasıl ayırıyoruz?
Fenomen bilgisi olmaz diyoruz.
Yani fenomen...
Gerçeğin bilgisi değil.
Bir nesne.
Evet. Fenomen...
geçici olan, fenomen geçici olan, oluşta olan. Dolayısıyla varlığı bilgisi.
Yani fenomenlerin sonlu olduğunu söyledik değil mi? Fenomen şey değil. Olay diye düşünebiliriz. Fenomeni, görüngü. Türkçe'de doğal dilde zaman zaman olay ya da yani ona benzer bir şey taşıyor. Anlam taşıyor. İngilizce'de de aslında fenomenler falan deniyor. Bu fenomen ve olay fenomen ve karşı terimi nedir diye düşündüğümüz zaman fenomen neyin görüngüsü?
Özün mü?
Öz ne?
Gerçek.
Gerçeğin. Yani orada öz sanki şey gibi. Öz kendine yabancı bir biçim verip görünüyormuş gibi anlaşılıyor. Fenomen o yüzden aslında özün kendisinin anlatımı olduğu ölçüde fenomeni biraz daha dikkatli düşünmemiz gerekiyor. Yani fenomen şey değildi, yanılsama değildi. Yanılsama o ve fenomen arasındaki, yanılsama ve görüngü arasındaki ayrım önemliydi. Bunlar şeyde var, önceki çalışmalarda. O yüzden burada ayrıntısına girmeyelim. Ama fenomen sonlu ve geçici olanı anlatıyor. Bu açık. Fenomen şey değil, kalıcı değil. Şimşek çakıyor ve sönüyor. Gök gürültüsü patlıyor ve susuyor. Bunlar geçici şeyler. Orada patlamayan, susmayan, bitmeyen, sönmeyen şey ne?
Kendisi.
Yasanın kendisi. Öz. Öz dediğimiz şey orada doğa fenomenleri durumunda yasa olacak ve o anlaşılabilen bir şey. O fenomende görünen şey yasa aslında. Yani fenomende yasadan başka bir şey yok. Dolayısıyla fenomenin özün görünmediğini söylemek biraz paradoksal bile oluyor.
Öyle
söylüyoruz ama aynı zamanda da fenomen özden, özün görüngüsünden başka, özün görünüşü, görünmesinden başka bir şey değil. Dolayısıyla fenomen şey, yasanın görünmesi. İnsanın fenomeni ve öz, görüngüyü ve özü ayırt etmesinin nedeni şey, fenomeni, görüngüyü dolaysızca bilgiye yükseltememesi. Yani görüngü hemen bize yasayı göstermiyor ve yasayı görmek şey değil, öyle fiziksel bir formül şeklinde görmek değil. Biraz düşünürsek şeyi göreceğiz. Fenomende yasadan başka hiçbir şey yok. Ya da özden başka hiçbir şey yok. Yani öz kendini gösteriyor. Orada ışıkta, seste, gürültüde vesaire kendini gösteren şey doğa yasası.
Yansıma değil mi?
Evet ama yansıyan kendini yansıtıyor. Yani fenomen şey değil, özden ayrı bir şey değil. Bunu öz bölümünde yine daha ayrıntılı olarak araştırıyoruz ve o zaman netleştikçe burada da şey netleşecek. Çünkü yani fenomen öz bölümünde şey vardı, yansıma ilişkisi vardı ve belirlenimin kaynağı oydu, yansımaydı. Yansıma öz bölümünde, bu şimdi mantıksal bir şey, sadece kısaca söyleyeceğim. Yani öz bölümünde o bir kavramın karşıtına yansıması o şeyi kavramı belirleyen olumsuzlama olarak görülüyor. Ama o yansıma olayı aslında bir şeyin başkasına yansıması şeklinde değil, bir şeyin kendisine yansıması şeklinde görüyorduk öz bölümündeki yansımayı. Yani öz tabii bunlar yine şu an detaylı olarak giremeyeceğim şeyler. Öz kendi için var. Kendi için olmak demek kendini kendi karşısına almak demek. Ve öz bölümünde ilişki kendinin kendiyle ilişkisi demek. Çünkü kendi için olmak demek başka türlü olanaklı değil. Eğer kendisi karşısına başkasına alırsa o zaman kendi için olmaz, başkası için olur. Başkası için olmak demek sonlu olmak, sınırlı olmak vesaire demek öze uygun bir kategori değil ya da öze uygun ilişki biçimi değil. Başkası özde ilişki kendisiyle ilişki, başkasıyla ilişki değil. Çünkü kendisi aynı zamanda evet, kendi karşıtı. Eğer bu böyle olmazsa o zaman kendine karşısına başkasını alırsa o zaman kendi için olmayacak. Yani o kesin. Buradaki çelişkileri görüyorsunuz, problemleri görüyorsunuz ve yani şu an dedim bu bütün problemi burada dalıp çözmek şey değil, olanaklı değil. Ama şeyi düşünürsek öz alanında ilişki, terimler birbirlerine yansırken aynı zamanda kendilerine yansıyorlar ve orada gerçek bir başkalık durumu yok. O zaman öz ve görüngü, öz ve fenomen arasındaki ya da doğa yasası ve fenomen arasındaki bağıntıyı biraz daha iyi anlayabiliriz. Yani
her kavramın görüntüsü fenomen, var mı?
Fenomende şey, öz bir bakıma duysal form kazanıyor. Ya da kavram kendini duysal olarak gösteriyor. Çünkü öz dediğim şey kavramdan başka bir şey değil. Kavram görünür mü? Kavram duysal değil diyorduk. Kavram kesinlikle duyulara gelmez ve düşünsel bir şey. Aynı zamanda da görüngüden söz ediyoruz. Öz görünür diyor Hegel. Oraları derinleştirmemiz gerekiyor. Söyle.
Her kavramın görüntüsü var mıdır?
Bak şimdi bu sorularda biraz soruları olgunlaştırıp öyle getirmek gerekiyor.
İkinci ona peşin
alalım. Yani ayrıca görüngünün kendisi net değilken her kavramın görüntüsü var mıdır? Anlatma o soru
görüngünün
da şey.
Görüngünün kendisini anlamak adına bunu sordum mesela.
Şu an görüngü de şey yapamayacağız. Mantık biliminde. Yani burada...
Öyle mi?
Evet.
Yani fenomenin kavramı ve fenomenin fenomeni üzerinde
tamam.
Sormak adına.
Tamam
sormak.
Ama çok fazla mantıksallaşıyoruz. Ve yani şu an şeyi her zaman göz önünde tutalım. Yani asıl temamız nedir, nerede yoğunlaşıyoruz ve böyle sürekli çağrışımları bırakırsak şeyden uzaklaşacağız. Görüngü biliminden uzaklaşacağız. Pek bir takım şeyler söyledik. Onlar üzerinde tekrar yoğunlaşıp oradan ilerlemek daha doğru olacak. Yani öz ve görüngü konusunda. Ve bu bir şeyin bakış açısının başlangıcı. Yani özün görünmesi demek eğer şeyse, ilk fark, yeni fark ettiğimiz bir şeyse mantık biliminde ele alacağımız, daha detaylı olarak incelediğimiz bir şey. Şimdi neredeydik?
Öz ve görüngü.
Öz ve görüngü. Evet, yani fenomen görüngü ve bilgi o görüngü ve bilgi şimdi bilgi olanaklı mı değil mi? Yani bunu biliyoruz. Kuşkuculukta bilgi olanaklı değil. Felsefede, rasyonalizmde bilgi olanaklı ve bilmemek şey insan açısından yıkım getirici bir şey. Yani insanın bilgisiz olabilmesi onun İnsan olmasını reddetmek anlamına geliyor neredeyse. Aşağı yukarı anlamına geliyor. Şimdi Hegel'e bakarsak gazet çekti. Şimdi kuşkuyu anladık. Yani kuşku şey fenomenin hakkı olan şey. Değil mi? Yani kuşku felsefede kuşku şeyde uygulanıyor. Fenomene karşı.
Descartes'in yaptığı şey.
Ya da ön Sokratiklerin yaptığı şey. Fenomen dendiği zaman o şey değil, bilgi değil. Yani görüngü ve bilgi arasında şey var. Özel bir ayrım var. Friedrich Nietzsche felsefecileri fenomeni değersizleştirmekle suçluyor. Bir ideal dünya yaratıyorlar diyor ve fenomen dünyasını değersizleştiriyorlar, önemsizleştiriyorlar. Yani burada önemsizleştirme de değersizleştirme diye bir şey yok. Çünkü fenomen kavramı da öz kavramı kadar önemli. Çünkü fenomen kendinde öz. En azından onu söyleyebiliriz. Ama en az. Yani şimdi bizde şey var, felsefe eğitimi aldığı zaman felsefeyi okumayı öğrenir gibi bir önyargı var.
Yani o da o şeyden geliyor da
diye. Filoloji değil mi?
Müze filolojiden geliyor, evet. Önemli değil yani. Filoloji. Hayır, bu şey olabilir, yani matematik de olabilir, başka bir şey de olabilir. Yeter ki Hegel'inki de şey, teoloji yani. Nietzsche'nin şey bu, yani görüngü önemsizleştirme konusundaki yakınması bu. Görüngü önemsizleştirilmiyor, görüngü sonlu olduğu söyleniyor. Sonlunun önemsiz olduğunu söylemek başka bir şey. Sonlu, görüngü sonludur demek ya da sonlunun doğası şöyledir ya da böyledir demek başka bir şey. Yani sonlunun ne olduğunu bilmek zorundayım ben. Ayrıca işin gerçeği, sonsuzu reddeden bakış açıları, nihilistik bakış açıları. Yani nihilistik bakış açısı, şöyle bir paradoks var. Yani Nietzsche görüngünün değersizleştirilmesinden söz ediyor, yakın ya daha doğrusu. Nietzsche her şeyi değersizleştiriyor. Neyin de üst insan dışında her şeyin değersiz olduğu gibi bir sonuç çıkıyor Nietzsche'nin şeyinden, felsefesinden ve yani görüngünün değersizleştirilmesi şey, dikkatsiz gören yargı gibi görünüyor. Doğal bir 78. paragraftaydı. Şimdi burada şeyde, bu önemli, 76. paragrafta hepimizin düştüğü hatalardan birisi o. Yani burada insanlar problemleri ele aldıkları zaman o problemleri anlatmada kullandıkları kavramları ya da terimleri bildiklerini varsayıyorlar. Yani burada Hegel işte bilgi üzerine saltının ele geçirilmesinin bir aleti ya da gerçekliği görmemizi sağlayan bir ortam. 76. paragrafta. Bu tür betimlemelerle felsefeye yaklaşanlar var diyor. Bunların dikkat etme, gözlerinden kaçırdıkları şey saltın ve bilginin vesaire ne olduğu konusunda kendi kafalarında yeterince sağlam kavramlar yok ya da tasarımlardan öte bir düşünce yok. Yani burada felsefeye yaklaşırken aslında özet olarak ya da yalın olarak doğal bilincin felsefenin başındaki durumunu bir yerde orada yakalamaya çalışıyor. Doğal bilinç felsefeye dizgeye girmeden önce dizge hakkında hiçbir yargılama ya da yorumlama yapmamalı. Çünkü bir soru soracak olursa o soruda kullandığı sözcüklerin kavramlarını bilmiyor. Diyebilir miyiz? Yani çünkü o kavramlar işte özne, nesne ya da bilgi, araç vesaire bunlar doğal bilincin felsefenin önünde kullanma hakkını, kendinde kullanma hakkını gördüğü sözcükler ama bunları yanlış kullanıyor. Ya da tasarımsal olarak kullanıyor. Doğru kullanması mümkün değil çünkü onları bilmek demek dizgenin içerisine girmek demek ve doğal bilinç henüz dizgenin içerisinde olmadığı için doğal bilinç. Yani felsefi dizgenin dışında özneden, nesneden, bilgiden, kavramdan, ustan, logostan, anlaktan vesaire vesaire, aydınlanmadan ne olursa olsun bunlardan söz ettiğiniz zaman bilin ki doksa düzeyinde konuşuyorsunuz. Söylediğiniz her an her şey yanlış olabilir ve geçersiz olabilir. Çünkü tanıtlaması yok ve tanıtlama yapılıncaya kadar onun hakkı kuşku. O yüzden birisi eleştirdiği zaman o eleştiriyi kınamaya da hakkımız yok. Çünkü o eleştiri en azından bir tanıtlanmış bir şeye yönelik bir eleştiri değil ya da
hocam,
saldırı değil.
Hocam affedersiniz, bu Descartes'in 44. ilkesi değil mi bu söylediğimiz?
Nerede yazıyor?
Descartes yanında yok ama o şey ilkeler felsefenin ilkeleri şeyinde 44. ilke olarak öyle söylüyor.
Bir daha onu tekrarlayabilir misiniz Descartes'ten?
Yanında yok.
Kafadan yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak.
Eğer herhangi bir konuda çok köklü bir bilginiz yoksa o konuya dair yargı yaparsanız tesadüfen doğru sonuca varabilirsiniz.
Tesadüfen
diyor. Evet. Ama tam olarak varmak istiyorsanız, şimdi galiba onu söylediniz.
Ona yakın.
O bütün kavramların hepsini bileceksiniz, onunla ilgili olarak ondan sonra bir yargıyı deneyeceksiniz evet. Gibi.
Tamam. Yani Descartes'in bakışındaki farklılık şeyde yatıyor. Yani Descartes, ben dizge dedim.
Yargıya kavramı... şey yapıyor. Hı? Yargıya varmak için bilgiyi kullanmadan bahsediyor.
Evet. Şimdi... Yargı ve bilgi konusuna gelirsek, o zaman burada şey var.
Yok hocam, girelim diye söylemedim.
Hayır, gölge benim giriyor.
Çünkü girdiğim serse çok derin olduğu için anlıyoruz.
Yargı da bilgi mi var? Bir şey önemli.
Evet, orada olabilir.
Burada var.
Ama
bu arada arkadaşlara tavsiye ederim o Descartes'in şeyini.
Şimdi yargı ve ya bu ön sözün son paragraflarını okuyan varsa hatırlayacak. Giriş bölümünde bilinçle ilgili çözümlemeleri var. Pardon, deneyimle ilgili çözümlemeleri var. Onlar önemli. Ona bir bakabiliriz. Ayrıca da şey, daha fazla sorgulayın ve daha fazla katılın bence. Yani karışıklığın karışmasından şey yapmayın, çekinmeyin ve toparlayabiliriz. Sanıyorum ayrıca yani monolog olması şey değil. Biliyorsunuz üzeriniz bir şey değil. Şimdi bu şeye bir bakalım önce. Eğer bundan çabuk çıkabilirsek deneyim konusuna geçeriz. Kurgu paragraf atmış. Kurgul önermeyi anlamada yatan güçlüğün nedeni. Şimdi kurgul önerme. Şöyle diyeceğiz. Bugüne kadar mantık biliminde, görünge biliminde, ikisinde de ya da ötüce felsefesinde de aynı şey oldu. Öğrenmeye çalıştığımız şey bir sistem. Yani gerçeklik dediğimiz şey dizgelerin kendisinden başka bir şey değil gibi görünüyor. Çünkü şeyi alalım, tüze felsefesi alanını alalım, hukuk, özgürlük, istenç alanı. Orada realitenin dışında aslında felsefenin saptamayı amaçladığı yapı diyebiliriz, dizge. Ve dizge Hegel'in şeylerini hatırlayın, dizgesel şemalarını. Dizge kavramların yöntem temelinde bağıntılanmasından oluşan bir yapı diyoruz. Bu logosun kendisinden başka bir şey değil. Yani nesnel tin alanında, nesnel tin felsefesinin en sonunda saptamayı amaçladığı şey oradaki kavramsal iskelet, kavramsal yapı, mülkiyet, sözleşme, haksızlık, ondan sonra ahlak bölümü, ondan sonra törellik bölümü falan. Yani bu kavramsal dizge, ussal yapının kendisi ve felsefenin ya da insanın anlamak istediği şey o. Çünkü geri kalan doku, yani o dizgenin dışında dizgeyi kuşatıyor gibi görünen doku aslında özünde sadece o dizgeyi tanıtlamak için, çıkarsamak için ve anlaşılır daha, biraz daha belki de anlaşılır kılmak için ilk anda eklenen dışsal parça. Yani felsefenin bilince katması gereken şey, bilgi olarak, bilim olarak vermesi gereken şey dizgeden başka bir şey değil. Dizge kavram bağıntılarının yapısı ve dile baktığımız zaman dil bir önermeler yapısı. Şimdi burada önermeler ve kavramsal bağıntılar ya da dizge arasındaki bir karşıtlık sorunu çıkıyor. Bu şeyle de ilgili. Yani modern dönemdeki o dil felsefecilerinin Heidegger'den Wittgenstein'e kadar genel olarak dil felsefecisi diyebileceğimiz insanların olguya bakış açılarını ilgilendiriyor. Çünkü örneğin şeyde analitik okulda şey var, dil felsefeciliği diye bir şey var. Yani felsefi sorunları dil sorunlarına indirgeme eğilimi var. Heidegger'de dili varlığın kökeni olarak ya da özü olarak ya da evi olarak görme gibi bir eğilim var. Yani modern dönemde felsefeciler dili en son düzlem olarak gördüler. Bu şeyle ilgili yine yani fenomen kavramıyla da paralel ya da bağıntılı bir şey. Çünkü fenomen dille aynı şey olmasa da ikisi de usun görüntüsü olarak duruyorlar ve bilinç alanına aitler. Yani dil de fenomen de bilinç düzlemine getirip bırakıyor düşünceyi ya da felsefeyi. Şeyden ayrılıyorlar, rasyonalizmden ya da klasik felsefeden ayrılıyorlar bu şeyde. Yani şimdi burada felsefede bir güçlük var. Kurgul felsefede bir güçlük var. Yani önerme özde şeyde dil felsefecinde bir güçlük yok. Bertrand Russell'ı anlamada bir güçlük yattığını söyleyen birini görürseniz şey yapın. Yani onu hemen bir psikoloğa gönderin. Çünkü orada bir şey yok. Yani paradokslar belki kafa karıştırıcı gelebilir ama onlar bile şey öyle göründükleri gibi değiller. Ama kurgul felsefede Kant'ın şeyi de dahil olmak üzere, yapısı, dizgesi ya da çalışması da dahil olmak üzere ciddi bir şey var. İnsanların yaşadıkları güçlük var mı? Yani kurgul felsefede bir anlama güçlüğü gibi bir şey var mı? Anlama güçlüğü neden olabilir? Eğer usumuz onun kendi doğasına uygun bir şeyin söylendiğini duyuyorsa bunu anlaması, doğal olarak anlaması beklenir. Yani birisi bana parça bütünden küçüktür derse burada bir anlama güçlüğü olmaması gerekir. Bu çok basit bir bağlantı. Ama birisi şey derse, yani geometrik bağlantıları anlamak daha kolay. Birisi demokrasinin özü erdemdir derse bunu anlamak için daha fazla büyümüş olmak gerekiyor. Yani bu şey gibi geometrik bir bağlantı kadar açık değil. Ama bu da ussal. Yani demokrasi erdemsizlikle yürür. Demokrasi hırsızlık düzenidir falan. Bunlar anlaşılmaz. Değil mi? Çünkü şey, kavram bağlantılarına ters düşen şeyler. Şunu demek istiyorum. Yani us karşısında ona sunulan şeyin kendisi olduğunu gördüğü zaman bir şey en kolay kendisini anlar diye düşünürsek usun usal olanı anlamasında bir güçlük olmaması gerekir. Anlama güçlüğü, yani kurgul felsefi yazılardaki anlama güçlüğü bir taraftan şeye bağlı olabilir. Ona yani felsefe diye ortaya koyulan şeyin, üretilen şeyin aslında yanlış olması olasılığı var. Yok mu? Var. Yani Kant kendinde şey bilinemez dediği zaman bunun doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda nasıl yargıda bulunacağız? Bu bir kurgul bağlantı gibi görünüyor. Bilgi ve kendini şeyi ayırıyor bu şey anlatım. Yani bağlantılar eğer dizgeden söz ediyorsak dizge kavramların bağlantılarıyla oluşan bir şey. O bağlantılar ussal iseler us tarafından anlaşılabilirler. Eğer ussal değilseler o zaman anlaşılmada bir problem ortaya çıkacak. Ve bu problem var.
Şimdi Heidegger şey diyor yani
Evet.
Şey diyor, ussal en çok anlamakta zorlandığı kendisine en yakın olan diyor. Yani en yakınındakini ne karşı nasıl kullanıyor? En kör noktası, en yakınındakini olandır. Acaba bu şey de diyebilir mi? Sen Usul belki evet hani en anlamakta zorlandığı, belki en kendisini anlatanları, kendisini anlatanları.
Şimdi o uzaklık yakınlık biraz fiziksel sözler. O yüzden orada Heidegger...
Yani insan en zor şeyi, en kendi doğasına uygunu en zor anlar ya da en son görür. Yani ilk başta görmesi gereken şeyi en son görür. Çünkü bu bir duygusal olarak da bir şey gerektirdiği için yani onu kabul etmek zordur.
Burada anlama güçlüğü, şimdi uzaklık ve yakınlık biraz şey, soyut anlatımlar. Yani insan insana varlık mı daha yakın yoksa yasa kavramı mı daha yakın? Mesela şey, hangisi daha uzak? Anlamada güçlük çekilen şeylerin, burada fiziksel uzaklık, yakınlık sorunu yok. Yani şöyle, anlamanın zorluğu ya da kolaylığını ilgilendiren kriter, bizim için o kriter, o bağlantının ussal olup olmaması. Ussal olan anlaşılır, us dışı olan anlaşılmaz. Şimdi varlık yokluktur dendiği zaman bu ussal mı değil mi? Eğer şeyse anlaşılma sorunu, yani burada bir anlaşılma sorunu varsa biçimsel olarak anlaşılıyor. Bir önerme var, öznesi var, yüklemi var, koşucu var. Varlık yüklemdir. A, B'dir diyor mesela. Yani bu anlamda yapı olarak anlaşılıyor. Ama mantıksal olarak kabul edilebilir mi, edilemez mi? Bu şey... Tabii ayrı bir sorun. Ama şimdi kurgu felsefede, yani felsefedeki güçlüğün kaynağıyla ilgili bir çözümleme yapmış. Yani bu son, hatta belki de bir paragraf öncesinden başlıyor. Görünümlerinin son şeyleri, ön sözün son pasajları. Yani bu felsefi önerme, yani kurgu felsefenin anlaşılma güçlüğünün nedeni nedir? Konu bu. Ege'nin aldığı konu. Şimdi...
Anlaşılıyor mu?
Ne?
Tasarımsal olmadığı için belki zorlanıyoruz anlamında.
Tasarımsal olan anlaşılır mı? Anlaşılır. Tasarımsal.
Daha kolay anlaşılıyor.
Şimdi kurgu, şunu söyledim. Peki daha yalınlaştırayım o zaman. Belki daha hızlı gideceğiz. Dizgeden söz ettik. Mantık bilimi dizgesi ve geri kalan ansiklopedik dizge. Bu felsefenin bulmayı amaçladığı şey bu. Kavram bağıntılarından oluşan dizgeler. Öte taraftan dil var dedik. Bir dizgesel, kavramsal dizgelerin dışında. Bir de dil olgusu var. Çünkü felsefi söylem dil üzerinden gidiyor. İster konuşma şeklinde olsun, ister yazı şeklinde olsun. Fark etmez. Her ikisinde de dili kullanıyoruz. Ve dili kullandığımız zaman aracımız, dildeki temel şeyimiz, birimimiz önerme. Ve önerme dizgiyi anlatmaya uygun değil. Öyle bir problem var. Çünkü ben önermede şey diyorum, varlık yokluktur diyorum, özne yüklemdir dediğim zaman bu nasıl anlaşılıyor insan tarafından? Hegel'in kendi verdiği örnekleri hatırlarsanız ya da bakarsanız, sonradan üzerine düşünürseniz, Tanrı varlıktır. Bir önerme. Burada özne Tanrı'dır diyor. Varlık yüklemdir. Ve koşaç o ikisine bağlayacak olan faktör. Şimdi dil bilgisi öznesi ne yapıyor ve kurgul özne diyelim ne yapıyor? İkisinin arasındaki ikisini karşılaştıralım ve ikisinin durumlarına bakalım. Bu şey olabilir, çok öğretici olabilir. Dil bilgisel özne töz olarak duruyor. Dayanak olarak duruyor. Kas katı duruyor ve ilnekler ya da yüklemler tık tık tık gelip ona yapışıyorlar. Yani işte çiçek sarıdır çiçek, yeşildir çiçek, bitkidir çiçek, güzeldir vesaire, kokar mokar. Yani burada yüklemler, başka bir nesneyi alın. Özne yapın onu ve ona yüklemler yüklemeye başlayın. Dilin yaptığı şey bir bakıma, önerme düzleminde giderken yaptığı şey bu. Aslında dil özsel olarak önerme yapısı. Çünkü dilde sözcükler tekil olarak da durabiliyorlar ama o tekil olarak durmaları pek kimseye yaramıyor. Yani bizi dilde ilgilendiren şey önerme, tümce.
Tabii.
biraz aç.
Yani şöyle, tek başına sözcüğün tabii ki bir manası. Çünkü aynı sözcük farklı içeriklerde çok farklı şey manaya gelebiliyor. Ne kadar muğlak olduğunu gösteriyor. Yani.
Başkalarıyla ilişki içine girerse evet. Anlam değişebiliyor.
Aynen öyle. Yani ve belki o... radikal bir şekilde, radikal değiştiği durumlar da var, değişmediği durumlar da var. Ama her halükarda farklı bir şekilde, evet. Hafif de olsa bir değişim oluyor.
Aristo kategorilerde bu şeyleri inceliyor ilk kitabında. Yani Organon'un ilk kitabı kategoriler. Orada işte sözcük, anlam, eş anlamlılık, karşılıklı anlam, çok anlamlı falan, anlamdaşlık. Bu tür şeyler sonları inceliyor. Bunlar önemli. Şimdi önermeyi doğrudan doğruya önermeyi alırsak, önermenin kurgul felsefede ne işimize yarayacağını düşünüyoruz ve sorguluyoruz. Çünkü güçlük şeyden geliyor. Dizgeyi anlatırken, kavramsal bağıntıyı anlatırken önerme yapısını kullanma gibi bir şey. Önermede şey oluyor, enteresan ve tuhaf şeyler oluyor. Çünkü önerme, özne ve yüklemden oluşmasına rağmen, biraz önce verdiğim örnekte özne şey gibi duruyor, dayanak noktası olarak durup, yüklemleri, ilnekleri kendi çevresine toplayan şey gibi, merkez gibi görünüyor. Kurgu önermede böyle değil. Ya da kavramsal bağıntılarda böyle değil. Bunu düşünmeye çalışsın. Yani formüle etmesi kavramsal öner, kurgu önermede özne şey gibi durmuyor. Dil bilgisi önermedeki öznenin yani sıradan önerme yapısındaki öznedeki öznenin olduğu gibi dinginlik içinde durmuyor. Ne oluyor? Tanrı varlıktır dediğin zaman Tanrı özne olarak yüklemde ortadan kalkıyor. Varlıkta ortadan kalkıyor. Özne şeyini yitiriyor, varlığını yitiriyor. Ve
ya da burada varlık özne haline
geliyor.
Özne ve yüklem bir oluyor. O aynı zamanda ne oluyor?
Bir oluyor gibi gelmedi bana. Yani şekil değiştiriyor. Dönüşüyor.
Ortadan kalkıyor.
Ortadan, evet. Tanrı ortadan kalkıyor. Varlık oluyor. Yeni bir tanım oluyor.
Ama özne yok artık.
Özne
tanım da önerme de yok. Yani kurgulu önermede özne ortadan kalktığı zaman dediğim gibi biraz tuhaf bir durum ortaya çıkıyor.
Evet. Varlık olan nedir?
Bir örnek verebilir miyim?
Evet.
Bilmiyorum. Ne ölçüde yardımcı oluyor. Şimdi masa kahverengidir.
Evet.
Masa büyüktür. Bunlar birer önerme. Burada masa özne ve ona çeşitli nitelikleri reklam olarak yapıştırıyorum. Başka bir sürü şey de söyleyebilirim. Ama masa vardır dediğim zaman iş terse dönüyor. Niye terse dönüyor? Varlık evrensel olduğu için varlık özne haline geliyor, masa ona yapışan yüklem oluyor. Yani varlık söz konusu olduğu zaman bir yer değiştirme söz konusu. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum, kötü ifade ettim ama.
Bir daha şey yapalım, girelim, belki de şey olabilir, yaklaşabiliriz. Yani burada kurgul felsefede önermenin tek yanlı olma gibi bir şeyi var, dezavantajı var. Yani Tanrı varlıktır dendiği zaman Tanrı'ya iki karşıt yüklemden biri yüklenmiş oluyor, ikincisi yüklenmemiş oluyor. Eğer ikincisinin de yüklenmesi gerekiyorsa, yani Tanrı'nın yokluk olduğunun da söylenmesi gerekiyorsa, o zaman ilk önerme o ikinciyi hem dışlıyor hem olanaksız kılıyor hem de yanlış gösteriyor. Yani şimdi... Şuna dikkat edelim buradan.
Birisinde niteliklerini belirtiyorsunuz ama ikincisi de spekülasyon gibi oluyor yani.
Bir daha, biraz daha açalım.
Yani birinde mesela masanın rengini vesairesini falan tarif ederken niteliklerini şey yapıyorsunuz. Ama evet. Öbürü de spekülasyon yapıyorsunuz artık. Böyle masayı tartışılarla getiriyorsunuz.
Aradaki fark, yani evet bir fark var ama o farkı görmenin galiba... Şimdi... Kurgu ya önermede mantıksal bağıntı var. Yani kavramsal bağıntı var. Analitik önermede ya da dil bilgisi önermesinde şey yok. Öyle bir mantıksal bağıntı yok. Yani çiçek pembedir dendiği zaman bu mantıksal bir bağlantı değil. Çiçek kırmızı da olabilir, çiçek yeşil de olabilir, çiçek sarı da olabilir. Olamaz mı?
Senin
Yani pek çok yükleme olabilir ve bu yüklemlerin bazıları çelişkili olabilir. O ya da önemli değil. Önemli olan özne ve yüklem arasında ilişkide öznenin dayanak olarak, töz olarak durması ve öteki dış yüklemlerin dışsal olarak buna bağlanması.
Aynı şeyi Tanrı yüklemlerinde de yapabiliriz. Yani Tanrı bağışlayıcıdır, Tanrı yüksektir filan derken de ona dış yüklemler yüklemekle yani o zaman sonsuz sayıda yüklemler getirebiliriz.
Dışsal olarak getirilebilir ve bu şey önerme yapısının önerme biçimini taşıyabilir.
Evet. Ben internetten sizin kurduğu yöntem şeyini indirdim. 1990'da Oslo'da başlamışsınız. İşte Fenerbahçe'de, İngiltere'de falan devam etmiş. Bu kurgu yöntemini bence öğrenmemiz lazım. Evet. Çünkü kurgu şeyi, kavramı sık sık karşımıza çıkıyor. Pek fazla da değil, 12 sayfalık bir şey. İdeal şey yayın evinin.
Ana sayfada var, evet.
12 sayfalık bir şey. Ve burada tahmin ediyorum mesela siz 3. paragrafınızda diyorsunuz ki bütün bu yöntem sorununda karşılaşacak güçlük salt bir bakış açısı güçlüğüdür diyorsunuz. Ve tabii devam ediyorsunuz. Daha başka birçok şey de var. Bence bu kurgun yönteme acaba seanslardan birinin sizin uygun göreceğiniz bir zamanla ayırsak ve biz de okuyarak gelsek.
Yani onu yaptık daha önce başka çalışmalarda ama yaparız yine. Ve tabii ki yani yöntem şimdi görüngü bilimde Hegel'in bütün şeyi, çabası ön sözde aslında bilginin ciddi bir iş olduğunu göstermek ve bunun ancak ve ancak yöntemli bir şekilde başarılabileceğini, yani bilmenin yöntemli olarak başarılabileceğini anlatmaya çalışıyor. Yani çünkü o dönemde egemen olan felsefeler, popüler olan ya da o günlerde güncel olan felsefeler çok başarılı değiller. Yani bir Kant felsefesi var, yıkıcı bir felsefe. Yıkıcı. Yani bilgiyi yok ediyor, inancı kendi başına bilgiden ayrı olarak getirip pat diye atıyor ortaya ve o inanç insanların gerçekten kafasını karıştıran bir şey. Arkasından gelen Alman felsefeciler Fichte ve Schelling durumu kurtarmaya, düzeltmeye çalışıyorlar vesaire ve bunların hepsinde o andaki o şeyde kafa karışıklığı içinde, Kant'ın yarattığı kafa karışıklığı içinde Hegel'in gördüğü şey bu adamlar yöntemsiz, darmadağınık bir şekilde öznel olarak, kişisel olarak ön yargılarla bir bakıma açıkça felsefe yapıyorlar. Yani Kant'ın mesela kendinde şeyine ön yargı demek en doğrusu çünkü dizgeden çıkarsanan ya da başka herhangi bir şekilde çıkarsanan bir kavram değil Kant'ın kendinde şeyi. Pat diye Einstein'ın şey gibi dizgesindeki ışık hızının değişmezliği gibi dışarıdan gelen bir şey. Ve onun üzerine bütün felsefi çaba kendini o varsayıma, kendinde şeye uyarlamaya çalışıyor, uydurmaya çalışıyor. Yani işte sezgi türleri icat ediliyor. Kimisi kendinde şeye ulaşamıyor, kimisi ulaşıyor. İşte ulaşamayanlar insanda varlar, ulaşanlar meleklerde varlar vesaire. Yani Kant bir tür fantastik bir felsefe şey yapıyor, üretiyor ve bu felsefe büyük sorunlar kapsıyor. Yani şey diyemeyiz, çok Kant felsefe tarihinden hiçbir şey öğrenmedi diyemeyiz. Ama orada eksik olan şey yöntem. Yani Kant kavramların çıkarsaması gereğinden de söz ediyor. Descartes gibi. Yani Descartes bunları öğretiyor aslında.
Ama şeyi
yani,
devam ettiriyor.
Ama Kant'ın yani, çıkarsaması şey değil.
Daha önceki skolastik felsefenin o soyut evrenselliğini orada yine Kant'ta o çaba içerisinde. Yani kendinde şeyi bilemeyiz demekle o çabayı bir anlamda sürdürmüş oluyor.
Dışsal. Yani Kant'ın felsefesinde hiçbir şey çıkarsanmıyor. Her şey dışarıdan alınıyor. Her şey kolaj olarak bir araya getiriliyor ve belli ölçülerde kendini de şeye göre bir hizaya çekilip bir yapı oluşturuluyor. Ama pek çok şey dışsal. Yani kavramlar alınıyor, çıkarsanıyor güya ve o çıkarsamalar her neyse. Yani Kant'ın sistemi ve ondan sonra gelen Fichte ve Schelling'in çabası şeysiz, el yordamıyla yapılan felsefeler gibi görünüyor. Çünkü bir şey ileri sürerken, yani şöyle bir şey var. Platon felsefeye felsefede hiçbir varsayımın olmaması gerektiğini söylüyor. Varsayımın olmaması demek, Aristoteles'in de anladığı ve gayet güzel bir şekilde gösterdiği gibi bir şeyin nedenini bilmek demek. Bir şeyin nedenini biliyorsan, onunla nedenini biliyorsan, yani bu nedensellikte bir sorun ya da belirsizlik yoksa, o zaman o şey için onun bildiğini söylenebilir ve felsefe böyle bilgilerden oluşan bir dizge olduğu zaman da amacına ulaşmış olur. Yani varsayımsız ya da tanıtlanmamış hiçbir şey içermeyen bir sistematik yapı. Bu anlaşılabilir bir şey değil mi? Mantıklı bir şey. Yani felsefenin içine varsayım koymalıyız diyenler de var. Felsefe varsayımla olmalıdır diyenler de var. Sanki felsefesi değil, bir felsefe önerenler de var. Yani bu Almanlar şey değil, hepsi akıllı değil. Ve şimdi Hegel'in ve bunu sanırım hepimiz görüyoruz. Eğer felsefe bilginin varsayım içermemesi gerektiğini doğruluyorsak, ki bu Platon'a söylediği şey, Aristoteles bunun nasıl olduğunu, olabileceğini göstermişse, yani tanıtlama dediğimiz şey soyut bir şey değil. Nedenini bilmek, bazısını bilmek, bir kavram durumunda kavramın tanıtlanması ne olabilir? O kavramı çıkarsamak, onu üreten ön kavramları bilmek ve sonuçta o yapının eğer çıkarsamalar yoluyla ilerleyen yapı kendini bir dizgeye doğru organize ediyorsa, ki Hegel de onu yapıyor, bu bilginin realize olması olacak. Şimdi Hegel'in gördüğü ve göstermeyi istediği şey bu Fichte, Kant ve Schelling tarzında felsefe yapmanın çok ayıp olduğu. Çünkü hepsi varsayım kullanıyor. Çıkarsanmalıdır diyorlar, çıkarsanmıyorlar. Tanıtlanmalıdır diyorlar, tanıtlamıyorlar. Tanıtlamadıkları zaman, çıkarsamadıkları zaman bir önermeyi, bir kavramı, bir bağlantıyı nereden alıyorlar? Yani düşünün, Kant diyor ki kavramların 4 sınıfı vardır. Niye 4? Niye 5 değil, niye 3 değil, niye 6 değil, niye şu değil, niye bu değil? Niye o kavramlar var? Niye nitelik, nicelik, kiplik ve ilişki kavramları var sadece? Niye öz yok? Niye tasımlar yok? Ya da niye başkaları yok? Niye o 4? Bunları böyle yazmak, deklare etmek felsefecilik değil. Ve Kant'ın yaptığı şey onları yazmaktan öte bir şey değil. Niye dörtlü bir grup var? Onu tanıtlamıyor. O dörtlü grubun içindeki öğelerin neden onlar özellikle o kavramlar ya da o kategoriler olduğunu tanıtlamıyor. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Buna felsefecilik diyebilir miyiz? Dersek o zaman tamam güzel, Kant çok çok süper bir felsefeci ve ama diyemeyiz. Bir felsefecinin bunu yapmaması gerekir. Özellikle Hegel bunları deşifre ettikten sonra, gösterdikten sonra 200 yıl boyunca artık bunun felsefeciler tarafından yapılmaması gerekir. Yani çıkarsamıyorsanız o zaman kendi kişisel görüşlerinizi ileri sürüyorsunuz. Derrida diyor ki her şeyin kökeni teksttir. Heidegger diyor ki her şeyin kökeni değildir. Güzel ama bunları tanıtlayın. Bu sefer tanıtlamanın kendisinin olanaksız olduğunu ya da olmadığını ya da gereksiz olduğunu söylüyorlar. Burada bunun felsefe ya da bilgi olup olmadığına bizlerden başka hiç kimse karar veremez. Yani Heidegger bana derse ki felsefe etimoloji üzerine kurulmalıdır. Tabii derim, sen kur. Ama ben felsefenin logos üzerine kurulu, bilginin logosa dayanması gerektiğini biliyorum, düşünüyorum ve ona göre. Yani burada nedense bu tür irrasyonel şeylere, felsefelere çok fazla Avrupa rağbet etti ya da yani aşağı yukarı Hegel'in ölümünden hemen sonra Hegel'in felsefesine karşı etkili ve yoğun bir düşmanlık başladı ve o 20. yüzyılda da sürdürüldü. En son postmodernizm o şeyi tamamlamaya çalıştı ama yani postmodernizm daha çok kendini deşifre edip kendini çözdü bu şey. Şu anda Hegel üzerine ilgi tekrar yoğunlaşıyor. İnsanlar Hegel'den korkmamayı, İngilizler özellikle o paniği yarattılar. Hegel'den korkmamayı öğrenmeye başlıyorlar ve kafaları belli ölçüde açılıyor. Yani burada bilimi görüyoruz, bilgi olanağını görüyoruz ve onun gerçekten ciddi ilkelerini görüyoruz. Yöntemli yapın diyor, dizgesel olmalıdır vesaire. Yani bunlar hiçbir 20. yüzyıl felsefesinde yok. Yani 20. yüzyıl felsefesi edebiyata yozlaştı belli bir anlamda. Edebiyat güzel bir şey, güzel sanat. Yani edebiyatın kendine değeri var ama felsefenin oraya kendine dejenere etmesi şey değil. Edebiyat için bir kaza açtı değil. Yani edebiyattan onları ayıklamak gerekir. Çünkü edebiyat da değil. Yani o postmodern
Hocam bu Kant'a dair söylediğiniz şeyler, hataları nerede bulabiliriz?
Hangi hataları?
Şimdi söylediğiniz hataları.
Onları kendi usulünüzde bulabilirsiniz.
Nerede bulabilirim?
Kendi usulünüzde. Kendi usulünüzde.
Benim bu konuda bir usul yok ki hocam. Onun için siz bir usul metni verin de ben de usmanayım bari. Usmanlama.
Evet. Onu şey, yani sık sık konuşuyoruz ve daha bir şeyi okuyun. Yani Kant'ın kendisini okuyun ve felsefe tarihlerini okuyun Kant hakkında. Tabii ki bu şey çok çok uzun bir şeymiş. Yani.
Buna benim ömrüm yetmez hocam. Siz de yardım etmiyorsunuz.
Şey yapacağız. yani zaman zaman şey yapıyoruz. Belki daha özel noktalarda değinebiliriz ve onların, yani şu an Kant felsefesini inceleme gibi bir şeyimiz yok. Amacımız yok. Çünkü şey, yani o görüngü bilim bile şey değil, bir bakıma gerçeğin bilgisi değil diyor.
Hayır hocam, şu açıdan sordum. Mesela Kant'ın şeyini de eleştiren bir şey vardır araştırıcı. Mesela Leman Hanım hepimize şey çekti. Güzel şey çekti de biraz geç geldi. Zaten pek şeyim de buna yetmedi felsefe bilgim. Mesela onun gibi orada felsefenin bir şey olduğu fenomen midir? Fenomense o zaman gerçekliğin midir vesaire diye konulara girdik. Mesela belki de sizin bu Kant'la ilgili yaptığınız tenkitlerin belli bir yerde böyle birbirleşmiş veya konsantre olmuş olarak bulunduğu bir site, bir şey, bir kitap, bir yayın var mıdır?
Şimdi onu ben ileride yapmayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum yapabilir miyim. Şu ana kadar değer görmedim.
O zaman
değer görmedim. Hocam. Yani Kant'ın eleştirisini yapmak çok kolay bir şey ve özellikle de klasik felsefenin bakış açısından Kant'ı ele almak onu ele almanın olanaklı biricik yolu. Ama değer mi değmez mi? Şu ana kadar değmez diye gördüm ve değeceğini de sanmıyorum. Zaman bulursam şey yapacağım. Yani çünkü bazen yanlışlarla uğraşmanın çok bir yarar yok. Yani hiç uğraşmamak onlara. Çünkü
ama doğruyu göremeyene yanlışı göstererek evet. Doğruyu bulmasına yardımcı evet. Olabilirsiniz.
Şimdi o
yanlış
güzel
olduğunu anlamayabiliriz de.
Yalnız şu var, yani şimdi bir insan şey öğrenmişse, kimyayı öğrenmişse, elementler tablosu elinde varsa, o insana, o insan için tutup simyanın bir eleştirisini yapmak ne kadar şey yarayacak? Yani simya yanlıştı çünkü simya metalleri birbirine dönüştürmeye çalışırken katalizör olarak doğayı kullanıyordu. Orada doğayı kullanmaması gerekir vesaire. Yani bunlar ciddi değil. Kant'ı eleştirmek buna benziyor. Yani
kimyayı Kant, okumayan bir insan simyayı çok rahat edebilir.
Ama o yüzden ama yani ama bugün biraz şey düşünürsek
yok.
Ekonomik
yani sonuçta oradaki
şey gerçekten oradan anlamak için başka bir şey
döneriz. Yani biraz şey, pragmatik olmak gerekiyor bu noktalar. Çünkü hepimizin yeterli zamanı yok. Kant'ın eleştirisi şey, öğretici olduğu ölçüde yapıyoruz. Hegel de yapıyor ve yani orada bir şey yarıyor.
Ben bu sözü onu söyleyecektim. Yani her filozof
kendinden önceki filozofa karşı bir argüman geliştiriyor. Hı hı. Bu konuda da kendi argümanını ortaya koyuyor. Yani Hegel mantık biliminde bunu bence değerlendirmesine cevap olarak mantık biliminde yani özellikle ilk üç bölümde sezgi, görgü ve ondan önceki bölümde evet. Kendisi
yapıyor yani zaten. Bunu yani yapıyor. Hegel evet. Var. Tabii yani onu biliyoruz. Ama o konuda şey, yani şunu uygulayın, doğruyu öğrendiğiniz zaman, gerçeği öğrendiğiniz zaman bazı durumlarda şey, o yan süreçleri öğrenmek şey değil, çok gerekli gibi görünmüyor.
Yani dilsel ve kurgul önermeyi biraz
daha çalışıyor. Filozof okumak yani.
Evet, evet. Şey de mesela, astronomide yıldızları öğrendiniz. Şeyin, Ptolemy'nin, Kepler'in, Kopernik'in falan bunların ya da Ulu Bey'in bunların gök dizgelerini, gökbilim dizgelerini ya da yani oradaki teorileri, kuramlarını falan öğrenmek tarihsel olarak ilginç. Ve bilim tarihi açısından da ilginç ama şey açısından gerekli değil. Yani bilginin kendisi açısından gerekli değil çünkü gökbilim yani işte yıldızlar uzakta. Mesela eski gökbilimlerde yıldızlar bir şey olarak, küre olarak işte dünyadan uzakta, aydan ya da güneşten sonraki ya da gezegenlerden sonraki herhangi bir küre üzerine yapıştırılmış ışık tanecikleri olarak duruyorlar. Kristal küre üzerinde. Yani bu onun o kürenin dışında Jüpiter'in küresi, o kürenin dışında Satürn'ün küresi falan. Böyle kürelerden oluşan bir gezegenler sistemi var ve yıldızlar durağan yıldızlar olarak görülüp bu kürelerden birini oluşturuyorlar. Şimdi böyle bir astronomi tablosunu tarihsel açıdan öğrenmek ilginç oluyor. Ama onun dışında işin gerçeğini öğrenen bir insanın bunu bilmesinin tarihsinin dışında bir şeyi yok. Anlamı yok. Ona benziyor. Yani Kant'ı bir de tamam 5 dakikada okuyabiliyorsan bir şeyi güzel ama senden o 500 dakika istiyorsa yani Kant bir yazdığını 200 kere tekrarlayan bir insan o şeyde kitapta ve Kant'ın gerçekten o kitabı sistematik ve kompakt hale getirilirse en fazla 10 sayfa 15 sayfaya sığar ama kitabın kendisi şu an ikinci versiyonu 800 sayfa olarak çıkacak yani onu okumak şey değil kolay değil. Okuyanlar da o kadar okuduk, bu kadar emek harcadık, kapımızı kırdık, boşa mı gitsin deyip Kantçı oluyorlar. Çünkü orada bir şey yok, sistematik bilgi yok, mantıksal, kavramsal bir çıkarsama yok. Abuk sabuk bağlantılar var ve özellikle yargı yetisinin eleştirisi ve şey öyle, kutsal üstünün eleştirisi. Şey mi? Yargı yetisinin eleştirisi. Kullanılıyor. Belki bazı yerleri anlaşılıyor. Ama ona şey diyorlar yani o her neyse. Orada tam bir kafa dağılması var aslında. Yani bazı yerler çok kolay ve açık. Onlar kullanılıyor estetik güzel. Estetik güzel söylediği şeyler abuk sabuk şeyler. Yani tabii öznercilik, her zevkler, renkler tartışılmaz. Şeyi bu. Yani ideal bir form falan yok. Şey değil. İyi bir estetik kuram değil. Aslında bir estetik kuram bile. Demek doğru değil. Her neyse. Yani Kant şey açısından yani doğru bir estetik kuramı elde ettiğiniz zaman oradan pek bir şey gelmeyeceğini görüyorsunuz. Çünkü gotik sanat şey sanat zaten yani alt sanat ve Kant'a uygun bir sanat. Ya yani Kant'ın sevdiği en sevdiği müzikler marşlar mesela.
Gregorian.
Evet. Gotik sanat şey biraz enteresan bir eksantrik bir sanat yani gotik. Romantiğin şeyi, kötü biçimi, karanlık biçimi ve
önerme ve kurgu önerme üstüne biraz daha durabilir
miyim? Evet, evet. Kurgu önerme üzerine lütfen dönelim. Kurgu önerme, bunlar şey değil, felsefi olmayan konular değil. Sakın şey yapmayın, estetik önemsiz diye düşünmeyin yani. Şimdi Kurgu, Hegel kurgu önerme konusunda şey diyor. Yani daha doğrusu genel olarak önerme, felsefeyi, bağlantıyı anlatmak için uygun değildir diyor. Bunu anlıyoruz. Kafamız karışmasına şey yok, olanak yok. Çünkü bir önerme, bir özneyi, bir yükleme bağlar ve orada kendisinin önerme olarak içerdiği problemlerden ayrı olarak önerme, özne yüklem formülasyonu içinde kurgu gerçeği anlatmak için uygun değildir. Çünkü ne zaman biz özne yüklemdir ya da varlık ve yokluk birdir, özne ve nesne birdir falan böyle şeyleri söylediğimiz zaman bu bir aptallık izlenimi veriyor değil mi dinleyenlerde? Çünkü bunlar şey değil, bir değil. Aynı zamanda ayrılar. Ve normal önerme, dil bilgisi önermesi, genel olarak önerme bu şeyi birliği gösterirken çokluğu reddetme durumuna düşürüyor düşünceyi. Yani önerme biçimi kurgu bağlantıda yatan çelişkiyi gizliyor, örtüyor.
Özneli ve yüklemi salt ayrı ayrı olarak alıyor önerme.
Yani ayrı ayrı alıyor, tamam. Evet. Yani orada bir şey yok.
Şimdi, ama ondan kurtulamıyor hiçbir şey.
Yani Tanrı varlıktır, önermesini veriyor Hegel. Kitapta. O birkaç örnek veriyor.
62.
Evet. Şimdi ona ben şey dedim. Yani orada Tanrı varlıktır. Güzel. Ama Tanrı varlıktır önermesini tek başına aldığı zaman doğal bilinç Tanrı'dan, yani Spinoza'nın yaptığı bu. Tanrı'dan tüm olumsuzu dışlıyor. Ve Tanrı'dan tüm olumsuzu dışlamak Tanrı'yı sonunda belirlemişsiz yapıyor. Yine Spinoza'cılığa panteizme götürüyor. Çünkü panteizmin anlatımı Tanrı varlıktır. Şimdi önerme şeyi örtüyordu, kavramın çelişkili doğasını ya da yani Tanrı'nın kavram olarak alırsak Tanrı'yı, Tanrı yalnızca varlık değildir. Tanrı aynı zamanda olumsuzu da kapsar ve yokluktur. Bunun için ikinci bir önerme gerekiyor. Yani kurgul önermenin, daha doğrusu önermenin kurgul bağlantıya ya da kavramsal bağlantıya getirdiği sakatlanmayı ya da bozulmayı giderebilmek için ikinci bir önerme olarak karşıt önermeyi eklemek gerekir diyor Hegel. Yani Tanrı varlıktır dendiği zaman ya da özne nesne birdir dendiği zaman bunlar işin tek yanını anlatıyorlar. Oysa gerçeklik iki yanlı ya da somut olan şey iki yanlı. Çünkü Tanrı aynı zamanda olumsuzluk kapsıyor ve özne ve nesne bir oldukları kadar ayrılar da. Yani o zaman şöyle diyeceğiz. Özne ve nesne birdir, özne ve nesne ayrıdır. Tanrı varlıktır, Tanrı yokluktur. İkisini de. Ha? Ya da evet, evet. Yani çünkü gerçeklik karşıtlığı kapsayan bir birlik ve...
Ya önerme zaten mantığı gereği de bir önden bir şeyi söylemek ve arkasından bir şeyi getirmeyi
evet.
Gerektirmiyor mu?
Özne yüklem.
Yani zaten kendi kavramında zaten böyle bir şey var.
Evet, o önerme burada bizi problem yani dilin dilin felsefede dilin tabii ki dil bir araç yani doğal olarak ama dilin analitik yapısı şeyi engelliyor. Kurgu gerçekliği iletmeyi dolaşsızca doğrudan doğruya iletmeyi engelliyor. Eğer telepati ile biz iletişim kurabilseydik yani varlık kavramını birbirimize iletirken onunla aynı zamanda birlik içinde yokluğu da iletirdik örneğin. Ama dille bunu iletirken varlık diyoruz ve varlık hemen yokluktan başka her şeyden soyutlanıyor. Kendi başına var olan bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Devlet diyoruz ya da yasa diyoruz ya da özdek diyoruz. Yani dil bunları tekil olarak bildirdiği için bunlar tekil olarak olanaklıymış gibi bir alışkanlık kazanıyoruz. Özdek olarak özdek ya da her şeyden soyutulmuş, soyutlanmış, kendi başına kalmış özdek öyle bir şey ancak bir soyutlama. Yok öyle bir şey. Ya da devlet ya da tekil her kavram durumunda bu geçerli. Ve dil bu şeyi analitik yapısından dolayı yapıyor. Çünkü dil, yani dilin analitik olması şu demek, dil tekil, tekil sözcükleri kapsıyor. Adlar, sıfatlar, ilgeçler, bağlaçlar, belirteçler, ünlemler vesaire vesaire. Yani dil bu formları tekil sözcükler biçiminde kapsıyor. Bunları tekilleştirmek zaten şey, kurgu bütünün dağılması anlamına geliyor. Çünkü realitede hiçbir zaman bir belirlenim şey değil.
Tek değil.
Tek değil. Yani özneyi şeyde, dilde ve dil bilgisinde tekil bir terim olarak görüyorsun. Ama özne kavramı kendinde yüklemi kapsıyor her zaman. Sıfat. Sıfat kendini ada karşı belirler. Ya da bir belirtirçe karşı ya da başka. Yani sıfat şey gibi, renklerin birbirlerine belirlemeleri gibi. Yani kırmızı kendini sarının yanında, yeşilin yanında belirler. Yalnızca kırmızının olduğu bir durum, kırmızının da olmaması demek. Kırmızı odaya girdiğiniz zaman fotoğrafçılıkta bir süre sonra kırmızıyı algılamıyorsunuz. Artık yok orada kırmızı. Çünkü kırmızı şeye bağlı.
Bir fenomen olarak kabul edersek hani belki evet. Bilinçten, varlıktan ayrı.
Bilinçte bir.
Bilinçte bir ya zaman zaman geri kalabiliyor insanın yani kavramları anlatmakta geri kalabiliyor.
Yetersiz kalıyor biçim.
Aynen öyle yetersiz.
Evet. Ama o yetersizliği gidermenin olanakları da var
diye.
İşte
ancak analitik bir kapsamında o şey
anlat,
kavram
iyi anlaşılıyor.
Yoksa çok yanıltabilir.
Yani o yüzden önerme biçimi başka da bir olanak yok değil diye. Yani önermeden başka bir araç yok ve o zaman önermeyi şey karşıtıyla birlikte kullanmak gerekir. Yani o yüzden hiçbir zaman birisi özne ve nesne birdir diyorsa ve orada kalıyorsa bunu bilgelik olarak kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu işin yarısı. Çünkü karşıtlığı gizliyor. Yani normal bir önermeyi aldığımız zaman Tanrı varlıktır. Burada bir önerme bir tür şey de yapıyor. Özdeşlik de yaratıyor. Yani Tanrı varlıktır dendiği zaman A eşittir B gibi bir bağlantı kurulmuş oluyor. Değil mi? Yani önermede onu nasıl açıklayacağız? Çünkü orada özdeşlik kurulurken aynı zamanda da o özdeşlikteki uçlar birbirleriyle özdeş olmayan karşıtlar. Yani özdeşlik hem var ama aynı zamanda burada şu belki görülebilir. Önerme her şeye rağmen karşıtlık kapsıyor. Çünkü yani özneyi yüklemle özdeşleştirmesine karşın aynı zamanda özdeşleştirdiği terimler karşıt terimler. Biri özde, biri yüklem. Yani önermenin kendisi de kurgul doğada ve onu onun görülmesini engelleyen şey yine analitik düşünce. Çünkü analitik düşünce özneyi bir tarafa, yüklemi bir tarafa koyup onları özdeş olarak almıyor. Özdeş olarak aldığı zaman da karşıtlıklarını unutuyor. Bu şey ayrı bir konu gibi görünüyor. Yani eğer şeyse kafanız yani bunun üzerinde yoğunlaşabiliyorsanız çok iyi olur. Yani önermenin şeyi çözümlemesi. Önerme ve yargı var. Yargı da şey önermenin bir biçimi gibi görünüyor. En azından biçimsel olarak yargı önermeyle aynı görünüyor. Ama yargı kavramın işlevi. Yani yargı önerme, yargı ve önerme arasındaki farkı düşünün. Yani biçimsel bir fark yok ama...
Ama yargı önermeden bir adım sonrası yani.
Yargı ve önerme arasındaki birinci ayrım. Önerme olumsal, yargı zorunlu. Yani ayrımı düşünün. Çünkü önerme özne yüklem bağımsız olarak alındığında o yüklemler dedik özneye dışsal olarak yapıştırılan, yüklenen şeyler gibi duruyorlar. Orada bir zorunluluk yok. Yani bir çiçek şöyle ya da böyle olabilir. Ama yargıda kavram bağıntısı olduğu için bir zorunluluk var ve yargının
sonuç.
Yargı ve önermezsek ilk şey bu. Fark bu. Yani evrensel kavram kendini bir yerde bölüp yarıp bir ilişki oluşturuyor. Bu yargının şeyi bu. Mantığı bu. Onu mantık biliminde ele alırız ayrıntılı olarak. Ama yargıdaki bağlantı zorunlu. Yani yargının nesnelliği şey diyebiliriz ona ve bir yargıç mahkemede, yargıda bulunduğu zaman onu olumsal bir şey olarak görmüyor. Orada zorunlu olanı, yani haklı olanı, doğru olanı yapmaya çalışıyor.
Önerme yargının nesnesi oluyor.
Önerme yargının yargı olmayan biçimi. Yani önerme gevşek bir biçim. Önerme özne ve yüklem arasındaki dışsal bağlantı diyebiliriz. Yargı özne ve yüklem arasındaki içsel bağlantı. Yani zorunlu bağlantı. Başka türlü olamayacak olan bağlantı.
Önerme sanı gibi sanki.
Cisim ağırdır dendiği zaman bu yargı mı önerme mi?
Ne cisim?
Ağırdır.
Yargı
gibi görünüyor çünkü cisim ağırlık olmaksızın o düşünemez ve örneğin cisim sarıdır dendiği zaman
yani,
o dışsal bir bağlantı ve hoş kulağımıza da güzel gelmiyor. Cisim sarıdır. Devlet mavidir falan gibi yani böyle şey ona uymayan bir o dışsal o önerme her şeyi kabul ediyor ama yargı
daha önermeyle farklı bir şey. Tanım farklı değil mi?
Tanım bir önerme. Tanımın işlevi farklı. Tanım semantiği ilgilendiren bir şey. Tanım. Tanım önermeyle tabii ki tanım da önerme. Tanım yargı değil ama tanım önerme. Çünkü özne ve yüklem var. Yani nokta parçaları olmayandır dendiği zaman parçaları olmayan yüklem ve noktaya yükleniyor. Bu bir tanım. Tanım anlamını kazandırıyor sana. Bir şeyi anlamadığın zaman tanımını soruyorsun. Tanım semantik, kavram mantıksal. Tasarım o yüzden tanıma daha yakın çünkü tasarım şey mantıksal değil.
Tanrı varlıktır, bir yargı da olamaz.
Belli bir durumda olabilir. Yani onun bir Tanrı'nın varlık olup olmadığı konusunda bir şey varsa, kuşku varsa yani o zaman bir karar veriliyor oluyor. Yani Tanrı varlık mıdır, değil midir diye bir şey varsa, kuşku varsa o durumda o önerme yargı niteliğini kazanır. O zaman yargılamış olursun yani. Bir yargıç gibi Tanrı'nın varlık olduğu yargısında bulunmuş olursun. Ama normal olarak Tanrı varlıktır şey.
Ama bu bir yargı olursa o zaman Tanrı yokluk turu dışlar.
Dışlar. Çünkü çelişkili olacak onunla ve oysa kurgul gerçeklik o çelişkiye dayanıyor ama dil ve anlak kurgul gerçeği reddedecekler. Yani isterseniz şey yapalım saat. Giriş bölümünü okuyayım, öz bölümünü okuyayım ve muhtemelen duyup pekinliğine de başlarız. Çünkü 4 haftamız kaldı benim gibi ona ayıracağımız.